Ayrım 10.
Gelen nedense hep hemşire Julie. Kınalı kızıl bir kocaman çekirge. Tırtıllı ellerinden bir bardak su, bakışları soğuk, değmesi sırt ürpertici. Yok canım, hemşire Julie de nereden çıktı? Ona su içiren kalfa ninesi. Bir eliyle başını tutmuş, öbürüyle bardağı kaldırıyor. Demir içip bitirdikten sonra onun yerine dolu dolu, "Ya Rabbi şükür," diyor. O günlerde Tokyo'daki Türk irtibat heyetinden püfür püfür yas kokan bir yüzbaşı hastaneye gelmeseydi Üsteğmen Erdemir kim bilir daha ne umutsuzluklara düşecekti. Türk yaralılarının hatırını sormak, moralleri düşükse yükseltmek amacıyla sık sık uğrarmış bunlar. Bir iki paket sigara, birkaç gazete, memleketten iyi haberler. Ütülü tiril tiril üniforması, bu üniformaya beyaz porselenden bir süs gibi eklenmiş bembeyaz dişleriyle savaştan çok uzak bir yüzbaşıydı gelen. Çatır çatır İngilizce konuşuyor, sağına soluna fiyakalı Amerikan helloları dağıtıp yaralılardan fazla hemşire Julie'nin acayip çekirge güzelliğiyle ilgili görünüyordu. Yanına gelir gelmez iskemleyi çekip başucuna oturdu. "Geçmiş olsun Üsteğmen'im," dedi. "Büyük geçmiş olsun." Gözlerini iri iri açarak ekledi. "Allah saklamış." Demir günlerdir öyle kalın bir yabancılaşma kabuğu bağlamıştı ki Türkçe söylenen bu sözlerin anlamını hemen çıkaramadı. Boğazına bir şey düğümlenmişti, ağlayabilirdi de. Bereket Yüzbaşı cevabını beklemeden hemşire Julie'den öğrendiklerini aktarmaya girişiyor. "Efendim, kasıktaki yara gözlerini korkutmuş çok. Şimdi iyiye gidiyor," diyor. "Elbette canım, başının döndüğünü anlamışlar. Anlamaz olurlar mı? Kaçın kurası bunlar. Sebebi henüz meçhul. Röntgen pek bir şey vermemiş. Hemşire iç kulaktaki bir zedelenmedendir kanaatinde. Belki," diyor, "kafatasındaki yaranın tesiriyle." Üsteğmen Demir yüzbaşının sözünü kesti. "Beni," dedi, "burada koymazsınız ya." "Burada mı? Ne gibi? Anlayamadım." Üsteğmen Demir kısaca, "Ölürsem," dedi. "Ölmek mi? Hoppala, ölmeyi nereden çıkardın birader?" Dönüp hemşire Julie'ye eğlenceli şeylerden söz edermişçesine gülerek İngilizce patır diyor. Onu dinlerken kadının gözleri Demir'in gözlerinde hep. İçine haşhaş pembesi bulutların karıştığı göl grisi gözler, kırmızı kirpiklerle donatılmış, kırmızı ve seyrek. Yüzbaşı susunca bu defa kadın konuşuyor, yine gözlerini Demir'in gözlerinde eriterek, üstelik zehirli bir örümcek sırıtmasıyla. Yüzbaşının acelesi olmalı, sözlerini bitirmesine meydan bırakmıyor, çeviriye geçiyor o dakika. "Bak ne diyor, dinle. Haleti rüyen bozuk, yaralı olmanın tabii neticesiymiş bu. Bırak ölmeyi mörmeyi, sakatlık ihtimali bile yok," diyor. "Alnında derince bir yara izi kalırmış, o kadar. Kolu bacağı, hatta kelleyi verenleri düşünürsen, seninki bir şey değil, bundan iyisi can sağlığı." Aklına bir şey gelmiş gibi elini alnına vurdu. "Tuh, bendeki kafa..." "Kafa mı? Asıl söylenecek şeyi unutuyordum. Yarası ağırca olanları burada bırakmıyoruz. Uçakla memlekete nakle başladık. Bir iki posta gitti. Hele biraz toparlan, seni de aralarına katarız. Olur biter." Yastığın altına katlanmış bir Cumhuriyet gazetesi soktu. "Ara sıra bir göz atarsın. Kore'de duydunuz mu bilmem, Menderes yeni bir hükümet teşkil etti. Ha sahi, hepimize müjde. Düşük rütbelilerin evlenme yasağı kaldırıldı. Evet, ekmek çarpsın ki." Sapır sapır dökülen sözcük yağmurundan Üsteğmen Demir sonradan geceler boyunca geliştireceği birkaç korku, kaygı ve kuruntu olanağı yakalamıştı ya, yüzbaşı gitmeden içi sıra hanidir biçimlenen bir sorunun karşılığında almak istedi. Sordu, "Cephede durum nasıl, bizim Tugay ne yapıyor?" Yüzbaşının her şeyi olağan karşılamaya alışkın tavrı değişmedi hiç. Pişkin pişkin, "Ha," dedi, "Tugay mı? İki gündür ihtiyatta düşmanın iyice tahkim ettiği bir bölgeye taarruza hazırlanıyor. Kıyasıya vuruşulacak. Baksana herifler cephelerine demir üçgen adını takmış." Bir saniye aralığından Üsteğmen Demir kendisini Siminli baskınında görür gibi oldu. Elinde tabancasıyla oradan oraya koşuyor, seçebildiği her namlu yalazını ateş ediyordu. Çevresindeki karanlığın gizli boşluklarından, ateşten eflatuna çalar pembe mızraklar atılıyor sanki. Bütün patlamalar kulaklarında yankılanıyor, olduklarından birkaç kat daha büyüyerek hem. Yüzbaşı ayağa kalkmıştı bile. Alışılmış sağlık dilekleri çekip gidecekti. Hemşire Julie durduruyor. Suratında deminki zehirli gülümseme, yaralının üstüne üstüne eğilip bir şeyler söylüyor. Yüzbaşı, "Hadi işin iş Üsteğmen," diye çevirdi söylediklerini. Pis pis sırıtıyordu. Bir gözünü kırptı. "Hemşire Julie," diye sözünü sürdürdü. "Seninle bizzat alakadar olacağını vaat ediyor. Ne ihtiyacın olursa ona şahsen bildirmeliymişsin, tamam mı?" Hemşire Julie, Üsteğmen Demir'le ilgilenmeyi şaşırtıcı bir aşırılığa götürdü. Dakikanın başı yanında bitiyor, ya yemeğini yedirecektir, ya iğnesini yapacaktır, ya da elektrikli tıraş makinesini prize sokup sakallarını tıraş edecek. Hele pansumanları kaçırdığı görülmemiş. Demir'i asıl bunaltan bu, en çok kasığındaki yaranın pansumanı. Oysa hemşire Julie delikanlının bacaklarını ayırıp karşısına geçti mi dünyayı unutuyor neredeyse. Çilli parmak uçlarından sıçrata sıçrata vücuduna sanki binlerce pire salıp orasını burasını fakat asıl şeyini elliyor. Sıralı sırasız bazen ucundan bazen kökünden tutarak her seferinde özel bir dikkat, yüzünde ateşi duyumsanan yakıcı bir tutkuyla. Heyecanlanması haksız mı? Hayır. Genç hekimlerin pantolon düğmeleriyle oynamak alışkanlığı olsa da hemşire Julie'nin hayatında gördüğü ilk sünnetli şey bu. Merakını gıcıklıyor. Pansuman bahanesiyle tutabilmekten altını ıslatan cinsel bir tat alıyor. Üsteğmen demiri bunalttığını fark etmiyor mu? Ediyor belki. Esse de aldırmıyor ki. Baş dönmesi korkusuyla nasıl olsa başını kımıldatamayacaktır. Yakında dilinden kimse anlamaz, bağırmaya da kalkışmaz elbet. Nöbetçi olduğu her gece yaptığı gibi gece yarısına doğru takvimin yaprağını koparırken bir Chesterfield yakıyor, bir tane de Missat Sumay'ı uzatıp ah diye göğüs geçiriyor. Büyüleniyorum dersem abartmıyorum inan. Böyle etkileyici adam görmedim. Elim tenine değer değmez gözlerim kararıyor. Üsteğmen demir yüzünden Doktor Sheldon'la atışıyorlar. 12 numaradaki hasta ölmüş. Ona fazla önem veren doktor ölümün hemşire Julie'nin ihmalinden ileri geldiğini dokunduruyor. 5 numaradan başkasını gözünün gördüğü yokmuş ki. Miss Suman'ın göreceği en ufak hizmetlerini bile bizzat görmekte direniyor. Öteki hastaların bu arada elbette 12 numaradakinin bakımını unutuyormuş. Hemşire Julie'yi gördü mü pis bir kokuya toslamış gibi Doktor Sheldon'un suratı buruşuyor hemen. Yıldızlarının barışmadığı açık. Doğrusu aranırsa kadının yaptıklarından demir de rahatsız. Pansuman demiyorlar mı, ne yapacağını, yorganın altına nasıl kaybolacağını bilemiyor. İşin kötüsü ölüm korkusunu gidermek amacıyla yüzbaşının söylediklerinin yeni kuruntular doğurması. Önceleri korkusu tekti, ölüm. Ona ölmeyeceğini söyledikleri sırada başka bir tehlikenin tohumunu bilmeyerek imgelemine ekmişler. Nemi yapışkan, kokusu bunaltıcı, insan yiyen bir bitki gibi serpilip büyümesine ortam hazırlamışlardı. Sakat kalmak. Bu yaraların beni sakat bırakması ihtimali kafalarını kurcalamasa böyle bir şey olmayacağını söylemek lüzumunu neden duysunlar? Kasındaki yara belki ayak sinirlerini koparmıştı. Artık yürüyemeyecek kötürüm kalacaktı. Belki kestiremediği bir organını çok daha başka ve kötü etkileyecekti. Ya bu bir türlü geçmeyen, her seferinde onu yumurta gibi çalkalayıp duvara çarpan baş dönmesi sakatlığın en müthişi değil mi? Ya hiç geçmez ömrü billah kafası çalkalana çalkalana yaşamak zorunda kalırsa? Ölmek çok daha geçerli bir kurtuluş. Ha, bir de yara izi deniyor. Nasıl bir iz? Suratımın düzenini berbat eden bir şey mi? Eskiden ne yakışıklı çocuk diye gözlerini benden alamayanlar, suratımı darmadağın etmiş korkunç bir yara izi yüzünden artık görür görmez başlarını mı çevirecekler? Böyle damgalı eşek gibi yaşamak yaşamak sayılır mı? Geceleri koğuş iyice alıştığı, hepsini ayrı ayrı bellediği seslerle için için uğulduyordu. Camlardan içeriye gizemli bir aydınlık sızıyor, ay ışığı. Dışarıda çıldırtıcı bir mehtap olmalı, gümüş bir kaşık gibi parlayan, Tokyo'yu tepeden tırnağa donanmış yaldızlı bir masal ülkesine çeviren sunturlu bir mehtap. Demir uyuyor uyanıyor, bir paravanı engellediğinden hiç göremediği ama koğuşun öteki ucunda bir yerlerde yattığını sezdiği o yaralının her geceki sayıklamalarını işitiyor. Bir yanı başında paravananın hemen ardında yatanın dişlerini gıcırdata gıcırdata salıverdiği öfkeli iniltiler. İşittiklerine doğru dürüst bir anlam veremeden hop yine hummalı bir uykunun kalın bulutları. Bir zaman Muradiye'de Sultan Orhan Köşkü dolaylarında lastik sapanla kuş avlamaya çalışıyor. Ne zor iş. Sırılsıklam terlemiş. Serçeler de az hınzır değil hani. Daldan dala zıplıyor. Nişan alıp lastiğini germesine, taşı fırlatmasına meydan bırakmıyor. Ya da harp okulunda diploma töreni. Havada bir büyük günler heyecanı dalgalanmaktadır. Harbiye marşından heybetli mısralar. Okul birincisi yaş kütüğüne yılın çivisini çaktı çakacak. Ya da dorukları iğne ucu yüce dağların çevrelediği okuyu derinliğindeki ülkede birliğini tam eğitime çıkarmaya hazırlanırken camları titreten ulu ses yankılanarak yükseliyor. Feyzullahoğlu Demir, Feyzullahoğlu Demir. Üsteğmen Demir gözlerini açıyor ki buz gibi bir tere batmıştır. Koğuşta boydan boya gece lambalarının kör mavi loşluğu, ay çoktan çekilmiş, yatak aralarındaki boşluktan uğursuz bir hayalet gibi hemşire Julie geçiyor. Uzun, yassı, handize saydam. Haziran ortalarına doğru Üsteğmen Demir'in sağlığı epeyce düzeldi. Alnındaki yara kapanmaya yüz tutmuş olmalı, kafasını çepçevre saran sargıları çıkardılar. İlk tedavi sırasında saçlarını makinayla alıvermişlermiş. O günden bugüne uzayabildiği kadarıysa olsa olsa kuş tüyü kabası. Üsteğmen Demir eli kafasına gittikçe atlattığı vartanın ağırlığını daha iyi anlıyor. Kasındaki ameliyat yeri artık hemşire Cülin'in aşırı ilgisi ve özeninden mi, hekimlerin ilaçlarından mı nedense kapandı gitti. İki gün önce dikişlerini aldılar, sen sağ ben selamet. Çok yavaş, çok dikkatli olmak koşuluyla Üsteğmen Demir yatağında doğrulabiliyor artık. İyi kötü yemek yiyebiliyor. Çorba, haşlama, peynir. Yalnız kafasını sağa sola çevirmeyecek, birden kıpırdamayacak. Yoksa baş dönmesi yıldırım hızıyla iniyor, onu ensesinden kavrayıp yılan silkeler gibi silkeleyerek yerden yere çarpıyor. Kıpırdamazsa basbayağı iyi. İyileşmeye yöneldiği vakitli vakitsiz acıkmasından anlaşılmıyor mu? Ara sıra kendisini alımlı, her çizgisiyle çarpıcı bir kadını düşlercesine memleket yemeklerini düşlerken yakalamasından da, bir keresinde annesinin mütareke ertesi Bursa'da bulunan Ahsa Asker Şubesi Müdürü Binbaşı Salah Bey'in saraylı zevcesi Nevniye Hal Hanım'dan öğrendiğini anlata anlata bitiremediği fırında sakızlı sütlaç. Ama nasıl, öyle kenarları yaldızlı ufak kaselerde değil, lengerler dolusu. Bir keresinde susamlı İstanbul simidi, Mudanya vapurundan sabah sabah tophanede inersin de, çeşme meydanlı mı artık nereliyse, bıçkın simitçinin camı buğulu tablasından alıp kaşar peyniriyle ayaküstü yersin. Yemeklerde ona yardımcı olan Missat Suma, baş dönmesinin hastanın kulağı ardında kalleş bir düşman sinsiliğiyle beklediğini biliyor. Çekik gözlerini yüzünden silip atan o bülbül gülüşlerine yerli yersiz bir sürü "I am sorry", bir sürü "please" katarak arkasını yastıklarla besleyip tepsinin altına destekler koyması bundan. Üsteğmen Demir Missat Suma'ya razı. Oho, çoktan razı. Bir kere güleç kız. İngilizcesi kırık dökük olduğundan alt takke ver külah anlaşabiliyorlardı. Umar mısın sinemaya düşkünmüş. Türkiye'de nasıldır diye sordu geçen akşam. Yıldızların adlarını, şusunu, busunu. Sağlık durumuyla içten içe ilişkiliymiş demek. Sağındaki paravanayı çekip aldılar. Koğuşta olduğu halde koğuşta yabancı tutulan Üsteğmen Demir ortaklaşa yaşantıya sokulmuş oldu. Hayret, yattığı yerden bol pencereli, yüzlerce yataklı, tavanları hant hant öten o koskoca bir salon, bir çeşit hangar diye tasarladığı koğuş umduğundan ufakmış. Hepsi 30-40 yatak, bir iki paravana, camlarda klima aygıtları, bütün bunların üzerine ince ince yağan pudra şekeri gibi pütürlü bir aydınlık. Yavaş yavaş önceden kulağında yer etmiş bazı seslerin sahiplerini tanıyor. Hele bak, geceleri sayıklayan yaralı yok mu? Hiç de öyle ağzı yüzü dağılmamış. Galiba sol kolunu kesmişler. Ama ciklet çiğneyip sabahtan akşama kadar hemşirelere asılmakta üstüne yok. Paravanının hemen ardında en yakın komşusu kara yağız kıvırcık saçlı bir adam. Hayır, Amerikalı olamaz. İlk göze geldiklerinde Üsteğmen Demir'e gülümsedi. O kadar soluk bir gülümsemeydi ki bu, daha çok taze, henüz kanamaya fırsat bulamamış bir ustura yarasına benziyordu. Cılız duyulur duyulmaz bir sesle adını söyledi sonra. Ramon Montalban Yevillardel dedi. Kaptan Montalban. Adını Üsteğmen Demir'in bulunduğu yerle bağdaştıramadığını yüzünden okuyup ekledi. Puerto Rico Armed Force. Üsteğmen Demir, Seul sokaklarının bozgun kalabalığında gösterişli üniformalarıyla operet kahramanları gibi dolaşan Puerto Rico subaylarının nasıl güldüklerini hatırladı elbet. Fena halde utandı. Nedenini kestiremese de yatak komşusunun çok ağır yaralı olduğuna hükmetmişti. Acıdı ona. Bu acımanın kendini kurtulmuş saymasından, gizli bir bencillikten doğduğunu fark etmekte gecikmedi. Sonra bir süre geniş camlarından mavi bir göğün ve sıcak bir haziran güneşinin şarıl şarıl aktığı geniş ve aydınlık koğuşu seyredaldı. Hiçbir gürültü, kulağı tırmalayan hiçbir ses yoktu. My head, my head, my head. Başım, başım, başım. Doktor Sheldon çareyi yatıştırıcı bir iğne yapmakta görüyor. İlacın damarların mavi ağacına dağıldığı saniyeden başlayarak Üsteğmen Demir'in içinde yanıp sönen bir deniz feneri, ürkütücü bir kasırga öncesi durgunluğunda uzak bir uçak, tekrar tekrar dümdüz bir denizin ölü gri aynasını alçalıyor ama nasıl? İnş takımı suya gömüldü gömülecek. Arkasından geniş yapraklı sık dalların çıplak bir güneşe acı yeşil yansıtması, görkemli bir bahçe, fıskiyeli bir havuz, havuzda kuğular, biri siyah. Yo, hayır, 25-26... Ocak savaşlarında haldır haldır 156 rakımlı tepeye saldırıyorlar. Bütün üçüncü tabur. Yukarıda köstebek yuvalarına gömülmüş Çinliler. Üstlerine mandalı açık el bombalarını yuvarlıyor. O ne? Çatısı boynuzlu şu tapınak nereden çıktı böyle? Kollarını kavuşturmuş bön bön sırıtan tombul Buda heykeli. Birden Mama San Şamisen'le göz göze geliyorlar, iyi mi? Heykelin dizi dibinde iki gümüş buğurdanın arasına oturmuş, usturayla kızılmış kafası parıl parıl, göz uçları boyalı kuyruklarıyla şakaklarına uzayıp gidiyor, dişlerinin arasında kocaman bir yaprak cigarası. Hay Allah, ne arıyor bu kadın burada yahu? Zizi yüzbaşının yeni bir soytarılığı mı? Yo, hayır. Düşmanın karşı saldırıya kalktığını Üsteğmen Demir kaçırmıyor hiç. Sağdan bastırıyorlar. Başarırlarsa komutasındaki bölük çevrilmiş olacak. Telsizci neredesin? Buyur komutanım. Acele alay karargahını bul. Baş üstüne komutanım. Aa, yoku da buralarda bir yerde galiba. Hüzünlü bir sonbahar çiçeği. Durduğu yerde kelebek tozuna dönüşüp renk renk rüzgarda savrulan. Yoko, Yoko, beni duyuyor musun? O gün seninle son defa buluşmuştuk hani. Togu'da ben cepheye ateş attığını hareket ediyordum. Ellerini olsun bir kere öpemediğime sonradan ne çok yandım bir bile bilsen. Şimdi hele şu zayiat raporuna bir göz atayım. Belki yine... Dur bakayım, beni çağırıyorlar. Allah kahretsin, yine beni çağırıyorlar. Dağların arkasından o ulu ses gümbür gümbür yankılanıyor. Feyzullahoğlu Demir, Feyzullahoğlu Demir. Birisi omzuna dokundu. Dönüp bakıyor uzun bir adam. Kim bu yahu? Subay olduğu parkasından anlaşılıyor ya, başlığını geçirmiş, kim olduğunu seçmek zor. Yüzü silme karanlık. Seni de mi çağırdılar kurban? Hay Allah, bu ses K'ları G'ye çalar söyleyen bu Güney Anadolu ağzı. Üsteğmen Demir'in yüreğinde yumuşak bir ferah tatlı tatlı kanat çırpıyor. Yüzbaşı Cevdet. Yüzbaşım diyor, öldü dedilerdi maşallah bak. Sahiden Cevdet yüzbaşı mı? Yüzünü bir görebilse, zenci dudaklarını, Halep çıbanı izini, ses olanca özelliğiyle onun sesi. Bak bu kuşkusuz. Seni de mi çağırdılar kurban? Kayalıkların yılan sırtı parıldadığı yalçın bir uçurumun ağzındalar. Ortalık fena halde puslu. Gece de sabah mı oluyor, gündüz de sular mı kararıyor belirsiz. Havada hoyrat ve küstah bir barut kokusu. Buralarda savaşılmış, üzerinden çok da geçmemiş, çevrede unutulmuş cesetler, için için hala yanmakta olan araçlar olmalı. Üsteğmen Demir ansızın ürktü. Seni de mi çağırdılar ne demek? Yoksa öldün mü? Yüzbaşı Cevdet kemikle eliyle yakalıyor onu. Pençesi zorluymuş. Omuzunu basbayağı eziyor. Hiç ummazsın. Söyledikleri ağır sözler çok. Üsteğmen Demir'in boynuna, pazılarına tutki lobutla vuruyorlar. Sarsıla sarsıla dinliyor. Ağzında alev salar gibi parlayarak fışkırmaya hazır bir itiraz. Binlerce itiraz. Çıkartabilse rahatlayacak ama nasıl? Hele kurban, sonunda bir bok olmadığın, bir bok yiyemeyeceğin kafana dank etti mi? Aklında mıdır han vapurunun güvertesinde deniz kuşlarına tabanca sıkıp dediklerin? Şu savaşa bir kavuşsak da Kore'nin fatihi olsam. Kim kimin fatihi oldu? Kore seni yedi, he mi? Kore hepimizi yedi. Bizi buralara gönderdiler, unuttular. Dahası sandığımızla olduğumuzun arasına dağlar sığarmış. Evet, dağlar. Kötü Koreliden, kötü Çinliden asker mi olur diyordun? De bakalım şimdi, olur muymuş, olmaz mıymış? Üsteğmen Demir terden bunalmış, soluk soluğa fakat diye kekeliyor. Fakat yüzbaşım, sözcükler biçimlenip bir türlü ağzından çıkamıyor. Bakla bakla birbirine zincirlenip düğüm oluyorlar. Çinlilerin ağır topçusu çevrelerini dövmeye başladı. Uzak ve yuvarlak gök gürültülerini, kayaları çatır çatır söküp ufalayan toprak fışkırmaları izliyor. Göz kamaştıran bir ışıltı, yeri göğü sarsan bir patlama, taşın toprağın yağmur gibi dört bir yana dökülüşü. Yüzbaşı Cevdet'in umurunda mı, suçlamalarını keyifle sürdürüyor. Bak kurban, biz enayi bir nesiliz, bildiğin enayi. Mustafa Kemal'in temennilerini hakikat bellemişiz. Adam ulaşın demiş, biz muasır medeniyet seviyesine ulaştığımızı sanır, dünyayı hor görürüz. Şu Japon'un harpten çıkmış perişan haline bak, bizden kaç gömlek yukarıda. Ondan paha biç. Toplu iğneyi bile ithal edip radyonda alafranga çalmakla mı bunlardan baskın olacaktın sen? Yoksa ahalinin yarısı bitten kırılırken muhalif gazete kapatıp ağzını açanı mopusane mopusane süründürerek mi? Senin nefsine itimadın da bir hayali ham mahsulüdür. Fiyakanda hakikatle karşılaştın mı ikisi de duman olacaktır. Olmadı mı hay oğlum, söylesene. Ses kesildi. Dikkatle bakınca Üsteğmen Demir başlığın içini dolduran karanlıkta bir kuru kafanın oyuk gözlerini, iri beygir dişlerini seçer gibi oldu, tüyleri ürperdi. Yüzbaşım dedi, yüzbaşım, gözüm üstüne kurban. Peki bu veda sözlerini periler mi söyledi? Meydanlarda kimseler yok. Üsteğmen Demir barut kokusu burnunda, tüyleri diken diken uyanıyor. Koğuşun gece mavisi karanlığı, sabah hayli yakın anlaşılan. Camlar usulca fosfor yeşiline çalmış. Başının dönmediğini saptamak ne güzel, ne kadar sevindirici. Yatak komşusu yüzbaşı Ramon gözlerinde çivit mavisi iki damla ona bakıyor, gülümsüyor galiba. Üsteğmen Demir de gülümsedi. Baş dönmesi korkusuyla kafasını o yana tam çeviremediğinden yarı yarıya dönük, işte böyle yüzbaşı diye fısıldadı. Müthiş bir dertleşmek, içini dökmek telaşına düşmüştü. Her şeyi anlatmak istiyordu. Hiç kimseye, annesine bile söylemek istemeyeceği sırlarını açıklamak. İşte böyle diye devam etti. Rüyaymış ama ne rüya. Bak hala titriyorum. Senden iyi olmasın, bir yüzbaşımız vardı, vuruldu. İngilizce konuştuğunu sanıyor, gerçekte Türkçe söylüyordu. Aldanmışım. Tutum temelinden yanlış. Temelinden diyorum. En başından. Okey. Herkese tepeden baktım. Annem öyle yapar. Babam dahil kimseyi beğenmez. Acaba kendimi beğenmişliğim ondan mı? Olur mu canım? Tahsil mahsil hepsinin payı olmalı. İlkokuldan harp okuluna kadar hep bir Türk dünyayı bedeldir belledik. Bir yaptıysak on övündük. Şişine şişine kendimizi nerelere çıkarmışız. Dünyayı sahiden görünce anlıyorum. Övünmelerimize kanmışız. Eh yıkılıyorum elbet. Paldır küldür yukarıdan aşağıya. Büyük korkularla başını hafifçe yana çevirdi. Yüzbaşı Ramon gözleri yine öyle iki mavi ışık damlası onu dinliyordu. Dudaklarında o suçlu gülümsemesi, sessiz, gereğinden fazla sakin. Üsteğmen Demir bu defa itirafına başka bir yanından daldı. Seni bilmem, ben Kore'ye dünyayı fethetmek niyetiyle geldim. Okey, ölüm neydi ki, tehlike neydi ki? Oysa bak günlerdir şu yatağa mıhlanmış yatıyorum. Öleceğim diye ödüm patlıyor. Ölüm bir şeymiş, elle tutulur korkunç bir şey. Doğum öncesiyle ölüm sonrasının sürekliliğini ve hiçliğini düşünürsen galiba gerçek olan tek şey. Bunu anlamış olmak beni yıkıyor işte. Ayaklarımın üstünde eskisi gibi duramıyorum. Başımın dönmesi de Allah bilir bundan. Sustu. Ağır kabahat işlemiş bir çocuk nasıl göğüs geçirirse öyle göğüs geçirdi. Aldanmışım diye tekrarladı. Her şeyde aldanmışım. Ne Türkiye benim sandığım Türkiye, ne askerlik benim sandığım askerlik, ne ben sandığım benim, okey. Sonunda idam hükmü kadar tumturaklı bir yargı. Cevdet Yüzbaşı haklı, çok haklı. Bir bok yapamadım çünkü bir bok değilim. Yüzbaşı Ramo'da yeniden göz ucuyla baktı, yine aynı durumda. Mavi ışık birikmiş gözleri ve suçlu gülümsemesiyle görünce yüreğine bir kuşku düştü. Dikkatini verince gözlerini hiç kırpmadığını fark etti, adam akıllı ürktü. El yordamıyla komodindeki düğmeye bastı. Hayır, hemşire Julie değildi gelen. Kepi başında kaykılmış, şişman, uyku sersemi bir başkası. İşareti üzerine yüzbaşı Ramo'nun nabzını yokladı. Başını çaresiz iki yanına salladı. Örtüyü ölünün başına çekti. Üsteğmen Demir itirafını bir cesede yapmıştı. Madalya beraatidir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kongre'nin 9 Temmuz 1918 tarihinde kabul ettiği yasanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak Türk ordusundan Üsteğmen Demir Çukurcalı'yı göstermiş olduğu kahramanlığa karşı Silver Star madalyası ile taltif etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri 241. Alay 2. Tabur 1. Takım Komutanı Piyade Üsteğmeni Demir Çukurcalı, Kore'de Suvan dolaylarında yapılan ve 26 Ocak'tan 6 Şubat 1951'e ayrıca Hantan Irmağı dolaylarında yapılan ve 5 Nisan 1951'den 30 Nisan 1951'e kadar süren harekatta gösterdiği kahramanlıkla dikkati çekmiş, bu savaşlardan sonra ağır surette yaralanmıştır. Üsteğmen Çukurcalı, birliğinin sayıca üstün ve inatçı bir düşmanla muharebelere girdiği 156 rakımlı tepe ve Hantan Irmağı savaşlarında düşmanın direnme yuvalarına saldırmak, bunları almak göreviyle görevlendirilmişti. Üsteğmen Çukurcalı, taktik harekatı yönetmek amacıyla birçok kereler kendisini düşmanın öldürücü ateşine açık bırakarak birliğinin en ilerideki adamlarıyla birlikte savaşmaktan kaçınmamıştır. Savaşın gergin anları boyunca kendisinin buradaki varlığı askerler üzerinde kuvvet ve kararlılık yaratan bir etki meydana getirmiş ve onlara ne pahasına olursa olsun düşmanı yok etmeyi esinlendirmiştir. Üsteğmen Çukurcalı tarafından gösterilen olağanüstü kahramanlık, ateş altındaki gözlü peklik, kendisini ödevine adama yeteneği, birliğinin başarılı işlerine geniş ölçüde yardımcı olmuş, kendisiyle Türk ordusu şeref kazanmıştır.